Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar vardır ki diğer insanları ısıtmak için kendini yakmaktan hiçbir şekilde kaçınmazlar ve kendi hayatlarını mahvedebilirler. Dışarıda rahatsızlık çeken bir insan görürlerse, bir hayvan görürlerse, herhangi bir durumda ona yardım etmek için kendi hayatını mahvedebilir, kendi hayatının ihtiyaçlarını, gerekliliklerini yerine getirmezler. Ve eğer olur da bunu yapmayacak olurlarsa ne oluyor biliyor musun öyle durumlarda? Kendisini aşırı suçlar. Der ki ben yapamadım, ben yardımcı olamadım, ben bir şekilde başaramadım bunu. Kendilerini eleştirirler ve durmadan cezalandırma eyleminde olabilirler. İşte bu insanlar kendini feda eden insanlar. Eğer sen de böyleysen bir bakmışsın ki etrafındaki insanlar için kendi hayatını feda ediyorsun. İşin kötü tarafı bu kadar çok fedakarlık yapmana rağmen, bu kadar çok özveride bulunmana rağmen senin hayatın hem çok kötü gidiyor çünkü kendi hayatına gereken özeni göstermiyorsun. Hem de bu kadar çok destekçi olduğun insanlardan hiçbir şekilde karşılık göremiyorsun. Bu bir şekilde insana zarar veren, uzun vadede depresyona, anksiyete bozukluğuna ve hatta başka problemlere sebep olacak ciddi bir problem. Bu videoda kendini feda davranışından, yani bir şekilde başkalarını ısıtmak için kendini yakan insanlardan ve bunun çözüm yollarından bahsetmek istiyorum. Peki böyle insanlar neden kendini feda eder? Neden kendini böyle bu kadar geriye atar? Birazcık bunu kurcaladığımız zaman bunun kaynaklarının çocuklukta olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir mantık var. Mesela geçmişinde özellikle ilgi veremeyecek, bazı işte bağımlılık problemi olan, hayatla ilgili ciddi derecede meşgul olan, çocuğuyla ilgilenmeyen ya da kendi kendini idare edemeyen ebeveynler var. Yani ne oluyor mesela sen 5 yaşındasın, 6 yaşındasın, 7 yaşındasın ve annene babana sen annelik babalık yapmak zorunda kalıyorsun. Burada aslında çocuğun da şöyle bir çıkarı var. Çocuğun kafasında şöyle bir matematik var. Eğer ben annemi babamı iyileştirebilirsem, ona bir şekilde yardımcı olabilirsem o da benimle ilgilenir. O da beni sevebilir. O da bana şefkat gösterebilir. Bu tarafıyla düşününce çok da üzücü bir yanı var aslında ama yani sonrasında bu anne baba noktasından çıkıyor ve hayatta yardıma muhtaç görünen, senin tanıdığın olsun tanımadığın olsun 40 kat yabancı olsun herkes de aynı şablon tetiklenmeye başlıyor. Ve senin hayatının gayesi şu: ben insanlara ebeveynlik yaparsam, onlar için kendimi feda edebilirsem onlar da beni sever. Onlar da benimle ilgilenir. Görünüşte böyle bir şablon aslında dışarıdan bakıldığı zaman çok erdemli bir davranış gibi olsa da bu insanlar içten içe kendilerini yakar, tüketirler. Ve şöyle bir durum var. Eğer çocukken anne babana mesela yardımcı olamazsan bazı anne babalar suçlayıcı da olabiliyor burada. Şöyle bir mantık gelişiyor. Eğer ben onlara bir şekilde yardımcı olamazsam, onların işlerini görmezsem onlar iyileşemeyecek ve bana bakamayacak, bana şefkat gösteremeyecek. Bu da benim suçum olacak. Ve düşünsene sen daha çocuksun. 5 yaşındasın, 6 yaşındasın, 7 yaşındasın ama diğer çocukların belki hayal edemeyeceği şekilde anne babana, sana bakım veren insanlar, bakım vermesi gereken insanlara sen bakım verir hale geliyorsun. Bu insanların bazı özellikleri var. Onlardan da bahsetmek isterim. En azından kendi yaşadığın durumun farkına varabilmek için. Birincisi şöyle bir özellik. Diğer insanların bir acı çektiğini görüyorsan, mesela birisi senden yardım istiyor. Belki işin mantıklı tarafında o insanın yalan söylediğinin bile farkına varıyorsun ama ağladığı ya da böyle rol yapıyor, birazcık muhtaçmış gibi görünüyor. Asla böyle aman ben kendimi tutayım, bu biraz yalan söylüyor gibi demiyor böyle insanlar. O an cebin son parayı veriyor o insana ve kendisi eve yürüyerek gidecek kadar zorlansa bile o parayı ona vermek zorunda hissediyor. Mesela yine böyle insanların şöyle bir özelliği var. Tehlikedeki bir hayvan gördüğü zaman ya da yaralanmış bir hayvan gördüğü zaman o anda mesela evde çocuğu bekliyor ve bir şekilde akşam yemek yemesi lazım. İşiyle ilgili çok önemli bir projesi var. Orada bacağı kırılmış bir kedi gördü, köpek gördü. Bütün gününü belki de cebindeki son parayı harcayana kadar o hayvanı tedavi ettirmek için harcayabiliyor. Geride ne olduğu önemli değil. O an o acıya, o yardıma muhtaç olan canlıya o kadar bir şekilde öncelik veriyor ki kendi hayatını bile ihmal edebiliyor. Her insan bazen dinlenmek ister, kendine zaman ayırmak ister. İşte bu özelliğe sahip olan insanlar bu istekleri için kendilerini inanılmaz eleştiriyorlar. Bencilmiş gibi hissediyorlar. Bir şekilde şımarıkmış gibi hissediyorlar. Halbuki çok basit bir şekilde haftanın 7 günü belki de çok yoğun bir şekilde çalıştı. Akşam böyle kafa dinlemek istiyor. Ama böyle bir kendi isteklerine hiç sıra gelmiyor. Her zaman diğerlerinin isteğini memnun etmek öncelikle, kendisi bir şey istiyorsa o bencillik. Yani düşman olsa bu kadar kendisine kötü davranmaz. Bu insanlar hayır demekte zorlanabiliyorlar. Birisi ondan bir şey istediği zaman, biraz önce söylediğim gibi, karşı tarafın yalan söylediğine ve hatta kendini kullandığının farkına varıyor olsa bile hayır diyemiyor. Aman diyor, ne olacak diyor. Ya elime mi yapıştı? Yaparım ben ya. Bana zor değil. Ben alışkınım zaten. Ya ne olacak yani? Şimdi ne yaptı aslında? Belki gerçekten kendine zarar verecek durumda böyle bir noktaya getirdi. Hayır diyemedi. Ve böyle insanlar kendi dertlerinden bahsetmekten acayip kaçınırlar. Diyelim ki 150 kere ayrılıp barışan bir çift olan kız arkadaşı var mesela. Erkek arkadaşından yine ayrılmış 151. kere. 5 saat boyunca bunu anlatıyor. Daha önce 150 kere daha anlatmış, bu 151. kez 5 saat boyunca böyle ölümüne de olsa onu dinliyor. Ama kendisi o arada, annesi kanserden neredeyse ölmek üzere, işte iflas etmiş babası, işte bir sürü böyle başında büyük dertler var. Ya ne olacak, ben hallederim, sen anlat, ben seni dinlerim diye. Ne yaptı? Kendi hayatından bahsetmiyor. İhtiyacı olan konulardan bahsetmiyor. İçeride bir yerde şöyle bir algı var. Ben bundan bahsedersem bu şımarıklık olur. Bu bencillik olur. Ben onlara yardımcı olmalıyım diye düşünüyor. Ve sonuç olarak bu kadar çok diğerleri öncelikli olduğu zaman insan içeride kocaman bir boşluk hissediyor. Yani herkese yardım ederken, herkes için bir şeyler yaparken kendisini ihmal ettiği için hayatta tatmin olmamış istiyor. Depresif duygular çok fazla olabiliyor. Hiçbir şeyden keyif almıyor. Merhamet yorgunluğu diyoruz ya, bu insanların zaten merhamet yorgunluğu hayatlarının vazgeçilmezi. Ve bunu, hayatın gerçeği, sanki başka bir seçenek, başka bir yaşam yolu yokmuş gibi düşünüyor. Mecburlarmış gibi hissediyorlar. Ve bazen dedim ya, karşı tarafın kendisini kullandığının da farkına varıyor ama bunu değiştirmeye gücü yetmeyecekmiş gibi hissettiği için hiçbir düzeltme çabasında bulunmuyor. Böyle bir yaşam sürdürüyorsan gerçekten bu çok zor bir yaşam. Sen birinin derdini dinledikten sonra o derdini dinlediğin insan sana diyor mu, ya Beyhan sen de hiç kendinden bahsetmiyorsun. Sen neler yaşıyorsun? Sen de derdini anlatsana. Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı diye söylüyorlar mı? Genelde bunların cevabı hayır olur. Sen bu kadar çok hizmet sunarken insanlara, diğer insanlar senin ne yaşadığının farkına bile varmıyor olabilirler. Ama burada mevzu o insanları suçlamak değil. Sen böyle karşılıksız bir şekilde sunduğun zaman, böyle bir tavır sergilediğin zaman o insanlara sorsan derler ki belki de, Beyhan'ın hiçbir derdi yok ki, Beyhan kafasına hiçbir şey takmaz ki, o iyilik meleği, o rahibe Teresa hiçbir şeyi umursamaz o diye düşünüyor olabilirler. Yani senin içinin bir tarafı şunu diyordur, keşke bana da sorsalar, benimle de ilgilenseler. Ama öyle bir tablo çiziyorsun ki insanların sana yardım etmesine fırsat bile vermiyorsun. Bir süre sonra insanların da işine geliyor bu, en iyisinin bile işine geliyor ve ortaya böyle bir durum çıkıyor. Peki sen bu kadar insanlara yardımcı olduğun zaman onların işine yarıyor mu? Ben şunu çok fazla gözlemliyorum. Eğer sen bir şekilde bu kadar çok kurtarıcı kompleksinin içindeysen, onların her problemine yetişiyorsan, her problemini çözüyorsan, o insanların bencilliğini pekiştiriyorsun. Ve bir yandan o insanların sorumluluk almasını engelliyorsun ve onları kendine bir şekilde bağımlı hale getiriyorsun. Yani ne oldu? O insan kendi sorununu çözebilecekken şöyle bir noktaya geliyor. Beyhan zaten bunu çözer. Oturuyorsun bir muhabbettesiniz mesela, bir sohbet ediyorsunuz. Bütün muhabbetin konusu karşı taraf oluyor. Çünkü öbür taraf senin böyle bir ihtiyacının olduğunu farkına varmıyor. Sen söylememişsin ki. Yani aslında iyilik diye yaptığın şey karşı tarafa zarar veriyor. Karşı tarafın kişiliğini çiğ bir hale getiriyor. İyi ya da kötü olsun, o insan bu noktaya varıyor. Yani yaptığın, iyi dediğin, elime mi yapışacak dediğin, erdemli zannettiğin davranış hem sana iyi gelmiyor hem de o insana iyi gelmiyor. İnsanın bununla yüzleşmesi çok önemli. Peki bu durumdan nasıl kurtulabilirsin? İlk önerim şu olacak. Sakin bir zamanda yapmak isteyip de yapmaktan kaçındığın, ertelediğin, bencillik olarak gördüğün şeylerin bir listesini yap bakalım. Sonra bunu neden yapmadığını, neden ertelediğini bir kendine sor. Neden yapmıyorsun? Neden kendin için bir şey yapmıyorsun? Böyle o yapmadığın şeyleri yavaş yavaş uygulamaya başlaman lazım. Ve sen bunu ne kadar yapmazsan, ne kadar geciktirirsen, geciktirdiğin her süre süreyle beraber kendin için bir şey yapmak zorlaşacak. Ne olursa olsun kendine minik sağlıklı bencillik alanları oluşturman lazım. Bencillik diyorum ama bu sağlıklı bencillik herkesin ruh sağlığını koruması için ihtiyacı olan bencillik. Kendin için bir şeyler yapman lazım. Yani diğerlerine dağıtırken kendine ayırmadığın bir hayat gerçekten seni ruhsal açıdan öldürecektir. Şuna dikkat etmen lazım. Diğerlerinin ihtiyaç duymadığı, senden istemediği şeyler konusunda fedakarlıklar yapıyor musun? Şöyle son bir ayını düşün. Mesela diğerleri için ne yaptın? Ve yaptığın şeyleri bir düşün bakalım tekrar detaylı bir şekilde. Bu yardımları insanlar istediler mi senden? Bir şekilde gerçekten buna ihtiyaçları var mıydı? Sen yapmasan, sen orada olmasan ne yapacaklardı? Genelde kendini feda noktasında olan insanlar sanki kendileri olmasa diğer insanlar mahvolacakmış gibi hissederler. Asla öyle bir durum yok. Herkes kendi yolunu bulur. Şöyle bir gereksiz fedakarlıkların listesini çıkar ki onlardan kurtulmamız gerekiyor. Onlardan kurtulduğun zaman kendine zaman ayıracak bir alanın olacak. Öbür türlü herkesin işini görmekten sana vakit kalmaz ki. Zamanın bile yetmez bu durumda. Birazcık böyle gereksiz fedakarlıkları böyle çöp kutusuna atmamızın zamanı geldi. Kendini feda davranışının kökeninden bahsederken bunun çocukluk kaynağındaki bir denklemden geldiğini söylemiştik. Ben annemi babamı iyileştireyim ki onlar da beni sevsinler, bana ilgi göstersinler. Çocukken böyle bir mantık yürütüyor insan ama yetişkin olduğunda da aynı mantığı yürütüyor. Çok derinden bilinç dışı bir şekilde. Kafanda şöyle bir şablon var. Ben diğer insanlara bir şekilde böyle kendimi feda edeyim ki onlar beni sevsinler. Onlar bana değer versinler. Ama sağlıklı yetişkinin dünyasında değer görmek bununla alakalı değildir. Bir alma verme durumu elbette vardır ama birinin seni sevmesi için, birinin sana ilgi göstermesi için kendini feda etmene gerek yok. Bu bir rüşvet gibi aslında. Bu rüşveti hayatından çıkartman lazım. Ve sen ne kadar kendini feda ederek hayatına birilerini alıyorsan o ilişkiler çok da sahici olmuyor. Çok da sana iyi gelen ilişkiler olmuyor. Birazcık böyle daha sen bir şey yapmadan da senin için bir şey yapacak insanları hayatına almaya gayret etmelisin. Diğer insanların seni sömürdüğünü, seni kullandığını, böyle zamanları bence çok iyi fark ediyorsun. Zihnen fark etmiyor olsan bile karnın ağrıyordur, üstüne bir ağırlık çöküyordur. Böyle zamanlarda bir etiketle bakalım. Kim seni kullanıyor? Kim seni bir şekilde istismar ediyor? Böyle ilişkilerini gözden geçirdiğin zaman bu insanlara karşı sınır koyma denemeleri yap. Çünkü bu insanlar, birazcık zehirli insanlar, senin gibi insanları çok fazla buluyorlar. Çünkü kullanmaya çok meyillisin. İtiraz etmiyorsun, hayır demiyorsun. Böyle insanlar biraz sen onlara hayır demediğin için etrafında bir kalabalık oluşturmuş olabilir. Bu insanlara sınır koyduğun zaman zamanla böyle insanların etrafında azaldığını göreceksin. Seni istismar eden 100 tane kişi dostunmuş gibi görünüyor olabilir ama hiçbiri aslında sana fayda sağlamadığı gibi hepsi seni aşağı çekiyor. Bir tane gerçekten sana değer veren, seni kullanmayan dostun olsa bence hayatın çok daha iyi olabilirdi. Bu konuda şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sen ne düşünüyorsun? Sende kendini feda etme davranışı var mı? Merhamet yorgunluğu var mı? Sence senin çocukluğunda neler var da böyle şeylere sebep oldu? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.